Ayrım 18. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Doktor Thomas Gordon. Sayfa 194. Yöntem 3'ün sınıfta uygulanması. Aşağıdaki olay New England'da bir EÖE kursundaki öğretmenlerden biri tarafından anlatıldı. Sorun çözme işleminin 1, 2, 3 ve 4. basamaklarını gösteriyor. Öğretmen, yardım edebileceğiniz bir sorunum var. Çok konuşuyorsunuz ve ben size hep susmanızı söyleme gereğini duyuyorum. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Dersimi verebilmem için sessizliğe gereksinimim var. Ama siz konuştuğunuz için anlattıklarımı yinelemek zorunda kalıyorum. Konuşmak gereksinimde olduğunuzu kabul ediyorum. Sizin ve benim gereksinimlerimizi karşılamaya yardım edebilecek şeyleri bir düşünelim. Ben kendi önerilerimi söyleyeceğim. Siz de düşünebildiğiniz tüm önerileri söyleyin. Bunları tahtaya bir liste halinde yazalım. Her öneri hiçbir yorum yapılmadan yazılacak. Daha sonra bunları tartışıp sizin ve benim beğenmediklerimizi çıkaracağız. Aşağıdaki çözümler önerildi ve tahtaya yazıldı. 1. Oturma düzeninin yenilenmesi. 2. Konuşana ceza verilmesi. 3. Canı isteyenin konuşabilmesi. 4. Her gün belirli bir konuşma zamanının ayrılması. 5. Başkalarının konuşmadığı zaman konuşulması. 6. Hiç konuşulmaması. 7. Sınıfın yarısı ile ders yapılması, öbür yarısının konuşabilmesi. 8. Fısıltı ile konuşulması. 9. Sadece sözlü çalışma yapılması. Öğretmen, şimdi beğenmediğimiz önerileri listeden çıkaralım. Ben 2, 3 ve 9'u çiziyorum çünkü onları beğenmedim. Bazı öğrenciler 2, 6 ve 7. önerilerin çıkarılmasını istediler. Öğretmen, şimdi geriye kalan önerilere bakalım. Birinci için ne düşünüyorsunuz? Betty, onu daha önce denediniz ve işe yaramadı. Kısa bir tartışmadan sonra sınıf birinciyi de çizmeyi kabul eder. Öğretmen, dördüncüye ne diyorsunuz? Bu öneriye hiç kimse karşı koymaz. Öğretmen, ya beşinci öneri? Bu öneriye de kimse karşı koymaz. Öğretmen, fısıldamak, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu da karşı tepki almaz. Öğretmen, böylece 4, 5 ve 8. öneriler kalıyor. Bir şey eklemek isteyen var mı? Hayır mı? Peki öyleyse, bu önerileri bir kağıda yazıyorum. Sonra hepimiz altını imzalayacağız. Buna sözleşme diyoruz. Uymaya ve onu bozmamaya çalışacağız. Bu kısa sorun çözme oturumunda öğretmen bazı şeyleri oldukça iyi uygulamasına karşın bazılarında başarılı olamadı. 1. Sorunu kendi gereksinimi açısından ortaya koydu ve duygularını anlatmak için ben iletilerini kullandı. Ancak ben iletileri öğrencilerin konuşmasının kendisi üzerindeki somut etkisini belirtmede biraz zayıf kaldı. 2. Öğrencilerin neden konuşmak gereksiniminde olduklarının ayırdına varmaları için şöyle bir soru sorarak onları yüreklendirebilirdi. Neden bu denli konuşmak gereksinimi duyduğunuzu anlamak istiyorum. Böyle zamanlarda aklınızdan neler geçiyor? 3. Beğenmediği önerileri listeden çıkarırken nedenlerini açıklayabilirdi. 4. Sorun çözümü 4. basamaktan ileri gidemedi. Öğretmen, peki şimdi bu çözümleri nasıl yaşama geçireceğiz? Ne yapılabilir? Kim yapacak? Kararlarımıza nasıl işlerlik kazandırabileceğiz? Türünden sorularla öğrencileri 5. basamakta oyalayabilirdi. 5. Kararımızın iyi uygulanıp uygulanmadığını tartışmak için bir daha ne zaman konuşacağız sorusu ile 6. basamağa geçebilirdi. Banda alınmış yöntem 3 toplantısı. Bir öğretmenin 30 öğrencisiyle birlikte yaptığı toplantının kaydını görelim. Sınıf 5 aydan beri düzenli olarak programlanmış sorun çözme toplantıları yapmaktadır. Son toplantı, öğretmenin çok sayıda etkin dinleme kullanarak öğrenciler arasındaki etkileşimi nasıl uyardığının kusursuz bir örneğini veriyor. Bu kaydı okuyan bir kişi, öğrencilerin büyük bir bölümünün sorunla ilgilendiği izlenimini ediniyor. Sorun yalnızca birbirine ters düşmüş öğretmen-öğrenci sorunu değil, sınıfın sorunudur. Öğretmenin kendi psikolojik boyutunu çocukların psikolojik boyutuna indirdiği, kendisini grubun sade bir üyesi olarak kabul edişinden açıkça belli oluyor. Öğretmen, bugünkü toplantımızda neyi konuşalım? Bil, geçen gün okuma grubumuzdaki erkek arkadaşlarımızla ilgili o şeyi konuşabileceğimizi söylemiştiniz. Anımsıyor musunuz? Öğretmen, aa evet ama tam değil. Biraz anımsatabilir misin? Bil, hani okuma saatimizde bizi rahatsız ediyorlardı ya. Öğretmen, tamam bizim grubumuzda olmayanlar birkaç kez bizi rahatsız etmişlerdi. Steve, evet toplantılarımızı kesmişlerdi. Öğretmen, bu haftaki toplantımız da birkaç kez kesileceğe benziyor. Böyle olunca rahatsız eden kişiyle özel görüşme yapmak bana zor geliyor ve içten içe kızıyorum. Julie, yani hepimizin değişik şeyler yaptığı serbest çalışma saatlerinde ve toplantı yaparken mi demek istiyorsunuz? Öğretmen, sabahları herkes bağımsız çalışırken sınıf arkadaşlarınız, öğleden sonra da okuma dersi için başka sınıfa giderken başka sınıfların öğrencileri tarafından rahatsız ediliyoruz. Ötekiler, evet. Öğretmen, bu haksızlık. Steve, evet öyle. Öğretmen, geçen hafta biriniz kapıya girilmez diye bir tabela asmamızı önermiştiniz. Jay, o bazen işe yarıyor. İnsanlar yine de içeri girip dersi bölüyor. Bill, bazı öğrenciler eşyalarını unutup onları almak için geliyorlar. Steve, niçin sınıftan çıkarken her şeylerini yanlarına almıyorlar? Öğretmen, sınıftan ilk çıkışlarında eşyalarını da almaları gerektiğini düşünüyorsunuz. Ken, ne düşünüyorum biliyor musunuz? Geri dönüp oyalanmak için bunu özellikle yapıyorlar. Jay, evet eşyalarının yanında başka bir şey de istiyorlar gibi. Öğretmen, ilgi istediklerini söylüyorsun. Jay, emin değilim ama öyle olabilir. Julie, bizim zamanımızı alıyorlar. Bill, kendi zamanlarını da harcıyorlar. Steve, derslerinden de geri kalıyorlar, sonra da öğretmenleriyle başları derde giriyor. Öğretmen, öyleyse yalnızca bizim derslerimizi bölmekle kalmıyor, kendilerine de zarar veriyorlar. Steve, tabii. Öğretmen, sorumlu bir davranış gibi görünmüyor. Bill, doğru. Julie, arkadaşlarıma çalışmaya giderken annem her şeyini aldın mı, gelirken hiçbir şeyini unutma diye hep beni uyarır. Öğretmen, eşyalarına göz kulak olman için başkalarının seni uyarmalarına alışmışsın. Jay, ama bu iyi değil. Çünkü her zaman bize bunları hatırlatmak için yanımızda biri olmayabilir. Shannon, evet. Bill, dersi bölenlerle ilgili çok kıyak bir düşüncem var. Öğretmen, düşünceni bizimle paylaşır mısın? Bill, kapıyı kilitleyebiliriz. Patty, kapıya birisi gelirse elimizle gitmesini işaret edebiliriz. John, kapıya öğretmen gelirse ne olacak? Onlar yine de girerler. Öğretmen, büyüklerin kapıdaki uyarıları aldırmadan içeri girdiklerine tanık olmuşsunuz. John, evet, onlar uyarıların kendilerini ilgilendirmediğini, kendilerinin özel olduklarını sanıyorlar. Öğretmen, yetişkinlerin uyarılara dikkat etmemeleri doğru değil. John, tabii ki doğru değil, uyarıyı okumaları gerekir. Steve, kapıyı kilitlemenin iyi bir düşünce olduğunu sanmıyorum. Çünkü kapıyı açmaya çalışacaklar, çıkardığı ses yine bizi rahatsız edecek. Patty, ya sınıfta yangın çıkar da sınıfı hemen boşaltmamız gerekirse? Julie, korkunç olur. Carol, şöyle bir uyarı koyabiliriz. Girmeyiniz, size söylüyoruz. Diğerleri, hey bu çok iyi. Öğretmen, kapıdaki uyarıya çok önem veriyorsunuz. Carol, gidip getireyim. Steve, keçe uçlu kalem alayım da birkaç kelime daha ekleyelim. John, size kelimesinden sonra ünlem koymayı unutma. Diğerleri, aa evet, anlamı güçlendirir. Birkaç öğrenci uyarının tekrar yazılıp asılması için birlikte çalışırlar. Öğretmen, başka önerileriniz var mı? Bill, peki sınıf arkadaşlarımızdan dersi bölenler ne olacak? Julie, hep aynı kişiler. Joy, onları toplantıya almayalım. Öğretmen, öyleyse toplantılar sizin için çok önemli. Steve, evet öyle. Öbürleri konuşup toplantıyı bölerlerse toplantıya katılmasınlar. John, ben de öyle düşünüyorum. Carol, size katılmıyorum. Onları cezalandırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Belki de onların bu tür toplantılara bizden çok gereksinimleri var. Bill, ben de Carol gibi düşünüyorum. Shannon, bence onların özgür çalışma saatleri kaldırılmalı. Steve, bunu beğenmedim. Çünkü hepimizin özgür çalışma saatlerine gereksinimimiz var. Ken, hepimiz içerideyken toplantıları bölenler sınıf kurallarına uymuyor, daha dikkatli olmak bize kalıyor. Carol, biz önceden bu sınıf kurallarını belirlemiştik. Ken'e katılıyorum, daha sorumlu davranmalıyız. Öğretmen, Gerçekten ilginç birkaç çözümü tartıştık. Belki benim de kurallara uymayanlarla konuşurken daha sorumlu olmam gerekiyor. Carol, evet bu yardımcı olabilir. Ken, kurallara uyulmasını sağlayabilirsiniz. Öğretmen, acaba birisi bugün konuştuklarımızı özetleyebilir mi? Beverly, ben yapayım. Sınıftan çıkanlar tüm eşyalarını yanlarına almaya özen gösterecekler. Kapıdaki uyarıyı dikkat çekici duruma getirdik. Çalışma saatlerinde kendimizi denetlemeye çabalayacağız. Böylece toplantılarımızı yapabileceğiz. Miss Anderson da sınıf kurallarımıza uymayanlarla görüşecek ve onların kurallarımıza uymalarını sağlayacak. Öğretmen, teşekkür ederim Beverly. Bu metin, öğrencilerin kendilerini disipline etmek ve sorumluluğu almak yolunda ne kadar başarılı olduklarını gösteriyor. Düşündüklerini söylüyorlar ama birbirlerini de dinliyorlar. Duygularını açıkça dile getirmede özgürler. Hatta birbirlerini eleştiriyorlar. Yetişkinlerin bile çoğunlukla başaramayacağı nitelikte sorun çözme becerisi sergiliyorlar. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki sıcak ve yakın ilişkiyi duyumsayabildiniz mi? Daha önce sorun çözmede başvurulan yöntem 3, yalnızca basamak 1, 2, 3 ve 4'ün kullanıldığı, örneğin tersine bu sınıf doğrudan uygulama sorunları ile basamak 5 ilgilenmiştir. Kararları kimin uygulayacağı sorusunu ortaya getirmiş ve sorun yaratanlarla baş edebilmek için ceza kullanılıp kullanılmayacağını bile değerlendirmiştir. Yöntem 3'ün okuldaki yararları. Başka yönleri pek belirgin olmasa bile bu örnekleri okuyan öğretmenler kaybeden yok yönteminin ödül ve yararlarını görmüşlerdir. Pek çok öğretmen yöntem 3'ün harcayacakları fazla zamana ve kendilerini değiştirmeye değer olduğuna inanmak isterler. Küskünlük yok. Çatışmalar çözülüp de kimse kaybetmeyince yöntem 1 ve 2'den kaynaklanan küskünlük ortaya çıkmaz. İki insanın farklılıklarını ortaya koyup gereksinimlerini karşılayacak bir çözüme ulaştıkları zaman aralarındaki ilişkinin güçlendiğini deneyimler göstermiştir. Çoğu insan öbürünün kaybı pahasına yalnızca kendi gereksinimlerinin karşılanmasından çok her iki tarafın da gereksinimlerini karşılayan bir sonucu yeğler. Bu neden böyledir? Nedeni kazananın kaybeden karşısında suçluluk duymasıdır. Başkalarının düş kırıklığının nedeni olmak kimsenin hoşuna gitmez. Güdüleme çözümün uygulanmasını sağlar. Öğretmenler, öğrencilerin yöntem 3 kullanılarak alınan kararları uygulamada çok titiz olduklarını söylüyorlar. Bunun nedeni çalışmadaki katılım ilkesidir. İnsanlar alınmasında katkılarının bulunduğu kararları benimsemeye eğilimli ve onları uygulamaya daha isteklidirler. Yaşamlarının dizginlerini ellerinde tutmak isteyenler, kendilerine bu şansı vermeyenlere karşı düşmanca duygular besler ve baş eğdirilmeye, denetlenmeye karşı direnç gösterirler. Bu evrensel bir özelliktir. Ancak öğretmenler, öğrencilerin de insan olduğunu ve onların da bu özellikleri taşıdığını çoğunlukla unuturlar. Yöntem 3 ile alınan her kararın katılanlar tarafından büyük bir coşkuyla uygulanacağı gibi bir garantisi yoktur. Bununla birlikte sorunların çözümünde bu yaratıcı yolu kullananlar, öğretmenler, unuttum, kim, ben mi, zamanı gelmiş miydi, onu başkasının yapacağını sanmıştım gibi yanıtlarda büyük bir azalma olduğunu görürler. Bu yanıtları artık bir özür olarak değil, gerçekten unuttukları zaman kullanırlar. Kararların alınmasında katkıları bulunan öğrenciler, onların işlerlik kazanmasına ilgi gösterirler. Çünkü bunun için sözleşmeleri ve bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri vardır. Ana babasından ve öğretmenlerinden yöntem 1'e alışmış olan öğrenciler için yöntem 3'ü keşfetmek gerçekten çok keyiflidir. Bu nedenle sorumluluklarını büyük bir istekle yerine getirerek yaşamları ile ilgili karar verme şansını da yakalamış olurlar. Tek elin nesi var? Yöntem 3, öğretmen ve öğrencilerin deneyimlerini, yaratıcı düşünmeyi, beyin gücünü bir araya getirir. Sonuç olarak, benzeri olmayan yaratıcı çözümleri su yüzüne çıkarır. Öğretmenlerin daha deneyimli ve bilgili olduğu, bu yüzden öğrenciler için neyin iyi olduğunu bilirler türü bir açıklama biçimi, bazı sorunlar için geçerli olabilir. Ancak böyle olsa bile bir sorunun çözümünde tek başına öğretmenin bilgi ve deneyimi, öğretmen ve öğrencinin birlikte oluşturduğu bilgi ve deneyimden daha iyi olamaz. Öğrencisinin beyniyle yarışan öğretmen beyni yalnızca yöntem 1 ve 2'ye uygundur. Çünkü bu kazan-kaybet yöntemlerinde taraflardan biri sorun çözümünde her zaman dışlanır. Oysa her iki taraf da kendi çözümlerini bir araya getirirse yarışma olmaz ve deneyimleri birleşmiş olur. İşte bu nedenle yöntem 3 sinerjik bir işleyiştir. Yani iki element birbirini yükseltmek için harekete geçer ve sonuçta bir kişinin üretebileceğinden daha iyi şeyler üretilir. Yöntem 3'ün sorun çözmedeki bu sinerjik gücü aşağıdaki örnekte çok açık bir biçimde görülüyor. Bir öğretmen anlatıyor. Öğrencilerime sorular sorarak onları denetlemeye çalışırdım. Bu soruları öyle sorardım ki çocuklar hep benim beklediğim yanıtları verirlerdi. Örneğin, kitaplıkta sessiz olacağız, değil mi çocuklar? Sonra onlar iyi çocuklar olarak hep bir ağızdan evet diye yanıtlarlardı. Koşacak mıyız? Yanıt, hayır. Öğrencilerimi geziye ya da sınıfa gelecek ziyaretçilere hep böyle hazırlardım. Öğrenciler her keresinde beni onaylardı. Hayır, koşmayacağız. Sonra da hep koşarlar, birbirlerini itip kakarlar ve bağırırlardı. Sınıfa dönünce ben yine sorardım. Verdiğimiz sözleri tutuyor muyuz çocuklar? Ve her zamanki yanıt, evet, tutuyoruz. EÖE sınıfında o bandı dinleyince konuşan öğretmenin sesinin ne kadar aptalca geldiğinin ve benim de ne kadar ona benzediğimin ayırdına vardım. Teneffüsten sonra sınıfa geç kaldıkları için haftalardır onlara söylev çekiyordum. Yöntem 3'ü kullanmaya karar verdim. Sınıfa gitmek için sıraya girmekte hep gecikiyorlardı ve ben de dışarı çıkıp sıraya girmeleri için onlara bağırıp çağırıyordum. Hepsinin bir araya gelip sıralanması ve sınıfa girmesi bize en az 10 dakika kaybettiriyordu. Sınıfa girince yine soruyordum. Zil çalınca oyuna devam edecek miyiz çocuklar? Yanıtlıyorlardı. Hayır. Zil çalınca ne yapacağız? Sıraya gireceğiz. Sonra yine ben, bundan sonra sıraya girmeniz için sizi çağırmayacağım. Ve yanıt, tamam. Ama ertesi gün her şey yine eskisi gibi yeniden başlardı. İnanabiliyor musunuz? Bu hafta her zamanki sorularımın yerine onlara ben iletileri gönderdim. Bağırmaktan ne kadar bıktığımı ve müdürün zaman kaybettiğimiz için bana kötü rapor vermesinden ne kadar korktuğumu söyledim. Sonra da onları dinledim. Kulaklarıma inanamadım. Sıraya girip güneş altında beni beklemekten bıktıklarını söylediler. Hem niye sıraya girmeleri gerekiyordu? Zil çalınca doğrudan sınıfa gidemezler miydi? Her zaman sıraya girdiğimizi söyledim. Nedenini öğrenmek istediler. Bir süre düşündüm. Akla uygun bir nedeni yoktu. Yalnızca her zaman yapa geldiğimiz bir şeydi. Bu yanıtım onları doyurmadı. Sonra gereksinimlerimizi tanımlamaya karar verdik. Benimki onların en kısa sürede düzenli bir biçimde bahçeden sınıfa girmeleriydi. Onlarınki ise sıraya girip güneş altında beni beklememek ve benim gözetimimde asker adımlarıyla sınıfa girmemekti. Öğrencilerden birinin önerisini uygulamaya karar verdik. Zil çalınca onlar bahçeden, ben de öğretmenler odasından gelip sınıfa birlikte girecektik. 3 gündür bunu deniyoruz, çok güzel işliyor. Onları sıraya dizip sınıfa sokmak için tükettiğim zamanı kazandık. Artık bahçeye gitmem gerekmiyor. Ama en önemlisi sınıfta birbirimize karşı hissettiklerimiz. Eskiden sınıfa gelince herkes deliye dönmüş olurdu. Şimdi sınıfta kimse kırgın ve öfkeli değil. Sorunumuzun en zor yanı çocukların beni sıraya girmeye gerek olmadığına inandırmaları ve sıraya girmenin kötü bir çözüm olduğuydu. Bu öğretmen yöntem 3 ile insanların bir soruna değişik yönlerden birlikte baktıklarında önceden bilinmeyen yaratıcı çözümleri ortaya çıkarabileceklerini görmüş oldu. Daha sonra da öbür sınıf kurallarını yeniden gözden geçirdi. Yöntem 3'te satış gerekmez. Daha önce belirttiğimiz gibi yöntem 1'de öğretmenin soruna getireceği çözümü belirledikten sonra bunu öğrencilere kabul ettirmesi, almaları için onları inandırması gerekiyordu. Aynı şey yöntem 2 için de geçerlidir. Ancak bu kez satışı öğrenci öğretmenine yapar. Yöntem 3'te satış ya da inandırma, sorunu çözme 3. basamak aşamasında olur. Her iki taraf için uygun olan bir çözüm kabul edilince satış artık gereksizdir. Çünkü bunun ayrıca bir kez daha kabul ettirilmeye gereksinimi yoktur. Böylece yöntem 3 zaman kazandırır. Yöntem 3 güç ya da otorite gerektirmez. Yöntem 3'ün en belirgin yararı güç kullanma olayını ortadan kaldırmasıdır. Böyle olunca güç kullanılan kişinin hem kendisine hem de başkalarıyla olan ilişkilerine zarar veren bu güçle baş edebilme yöntemlerini geliştirmesine gerek kalmaz. Güç kullanmayan okullar şimdiki okullarımızdan farklı olacaktır. Öğrencilerin yetişkin otoritesine yanıt olarak kullandıkları pek çok baş etme yöntemleri göreceli olarak azalacaktır. Öğretmenler de okula artık korkmadan gidebileceklerdir. 18. ayrımın sonu sayfa 205.